Ayrım 5.
Türk oyuncularının isimlerini daha sonra öğrendim. Muhsin Ertuğrul, Cahide Sonku, Hazım Körmükçü, Halide Pişkin, Bediye Muahit. Çoğu İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun, o zamanki adıyla Darül Bedai'nin oyuncularıydı. Zamanın filmlerinin kadrosu genellikle İstanbul'daki tiyatro sanatçılarından oluşurdu. İstanbul'da oturanların onları sahnede de izleme imkanı vardı. Ankara'da Devlet Konservatuarı'na dayanan Devlet Tiyatrosu'nun kuruluşu daha tamamlanmamıştı. Bir de Mısır filmleri vardı. Mısır o zaman Türkiye'ye bol film ihraç ederdi. Yusuf Vehbi adında uzun yüzlü Mısırlı oyuncu Türkiye'de de ünlüydü. Onun bugün arabesk denilen havalardaki filmlerini de anneannem beğenirdi. Bazen beni de götürürdü. Tabii bütün filmler siyah beyazdı. Renkli film denemeleri henüz uzaktan gelen rivayetler halindeydi. O arada beni ilgilendiren bir artistin de var olduğu anlaşıldı. Tüm zamanların en büyük çocuk sinema oyuncusu Shirley Temple. Sonradan öğrendim ki Shirley Temple diye telaffuz edilmesi gerekirmiş. Ama biz onu Shirley diye bellemiştik. Adı bizim eve herhalde gazeteler, dergiler yoluyla daha önce ulaşmıştı. Bana da anlatmışlardı. Shirley benden birkaç yaş büyüktü. Filme 4 yaşında başlamıştı. Kısa zamanda başrol oyuncusu olmuştu. Ankara'ya bir filmi geldiğinde hemen ailece gittik. Film savaşlı bir filmdi. Shirley çok şirin ve akıllı bir kızdı. Annesini ve babasını kötü bir durumdan kurtarıyordu. Gözde filmlerim arasına Laurel ve Hardy gibi, Üç Ahbap Çavuşlar gibi komedilerin girmesi biraz daha sonra. Onların özelliği Türkçe'ye uygulanışlarıydı. Çok usta bir dublaj sanatçımız vardı. Zaman zaman Türk filmlerinde de rol alan Ferdi Tayfur. Diyalogları, içerikleriyle ve vurgulamalarıyla birlikte şive taklitleri de yaparak Türkçeleştirirdi. Ben Laurel ve Hardy ile Üç Ahbap Çavuşları yıllar sonra orijinal dillerinde de seyrettim. Bizde Ferdi Tayfur'un Türkçeleştirmesindeki komedi unsurları orijinallerine göre kat kat fazlaydı. Şimdi Ferdi Tayfur denilince günümüzün ünlü ses sanatçısı akla geliyor. Bu onun hakkı ama rahmetli Ferdi Tayfur da unutulmamalı. Tarzan'la tanışmam da galiba o sıralarda oldu. Ormanda maymunlar arasındaki yarıçıplak adamın aa-a-a-lı bağırışını evdekilerin önünde taklit ettiğimi hatırlıyorum. Sinemalarda ana filmin öncesinde bir de jurnal denilen bir haber filmi gösterilirdi. Bunda daha çok hafta içinde geçen bir milli günün kutlanışı, bir temel atma veya açılış töreni gibi resmi olaylardan görüntüler yer alırdı. Biraz da suya sabuna dokunmayan dış haberlerin, yerli yabancı spor haberlerinin görüntüleri. Bunlar zamanın Matbuat Umum Müdürlüğü'nün, şimdiki adıyla Basın Yayın Genel Müdürlüğü'nün kontrolü altında hazırlanırdı. Her türlü film ancak oranın sansüründen geçtikten sonra yayınlanabilirdi. Onlar da ana filmden önce ilgiyle izlenirdi. Sınıf Atlama ve Örsan. 1938 yılı bizim için bir atılım yılı oldu. Ankara'daki eski ahşap evden çıkıp gene Ulus civarında bir apartmana taşındık. Posta Caddesi'nde Yağcıoğlu Apartmanı'na. Apartmana taşınmak o zamanın havasına göre sınıf atlamak gibi bir şeydi. Ankara'nın apartmanları Cumhuriyet'ten sonra yapılmaya başlamışlardı. Eski ahşap evlere göre moderndiler. Girişleri, merdivenleri düzgün, hatta devrin mimarisinin gereği olarak biraz da süslüydüler. Buna karşılık kiraları ahşap evlere göre yüksekti. Şimdiki aklım olsa tabii eski ahşap evi tercih ederdim. Bizim ahşap ev müstakildi. Odalarının tavanları yüksekti. Zemini tahtaydı. Üzerlerinde yalın ayak yürünebilirdi. Bizim apartman dairesinin 3 oda 1 holü ise küçüktü. Tavanı basıktı, zemini taştı. Evdeki halılar her yeri kaplamaya yetmiyordu. Havalar soğuk olunca da holde yakılan soba her odayı ısıtmaya yetmiyordu. Ama o zamanki aklımla ben bu modernleşmeden memnundum. Kardeşim Örsan Öymen 1938'in 1 Mayıs'ında o evde doğdu. Çocuklar kız mı doğacak erkek mi şimdiki gibi daha önceden bilinemezdi. Bir sabah vakti beni teyzem yan odada oyalarken öteki odadan önce annemin sancı sesini sonra bebeğin ağlayışını işittim. Arkasından da içeriden erkek erkek diye bağırarak müjdeyi verdiler. Bu doğum evde büyük bir değişikliğin başlangıcıydı. Tabii benim için de artık bir kardeşim vardı. Bana abi oldun diyorlardı. Bir gün içinde büyüverdiğimi hissettim. Altan ona top at. Zaten o yıl okula başlayacaktım. Okumayı yazmayı teyzemden öğreniyordum. Teyzemin adı Hamiyet'ti. Bir süredir Ankara'daydı. İlkokul öğretmeniyken Gazi Eğitim Enstitüsü'ne girme hakkı kazanmıştı. Orada okuyup ortaokul öğretmeni olacaktı. Yatılıydı ama haftanın tatil günlerinde bizde kalıyordu. Bana alfabeyi okula gitmeden çok önce söktürmüştü. Zamanın ilkokullarının ilk sınıfında okunan alfabe kitabı bana başka çocuklara göre çok daha ilginç geliyordu. Çünkü kitapta baştan itibaren kullanılan erkek çocuk adı Altan'dı. Resimlerde görülen şaşkın yüzlü çocuk, Suna adlı kızın karşısındaysa ve elinde top varsa altındaki yazı Altan ona top attı. Bir atın yanındaysa Altan ata nal aldı. Bunun için böyleydi. Alfabe A ile başladığına göre alfabe kitabında geçen örnek çocuk adının da A ile başlaması normaldi. Ama bu niçin Altan'dı? Ahmet değil, Ali değil de Altan'dı. Altan adı çok yaygındı da ondan mıydı? Hayır, tam tersine. Altan adı da babamın adı gibi hiç yaygın olmayan bir addı. Daha yeni icat edilmişti. Öyle ki ben alfabe kitabını görene kadar adı Altan olan başka birini bilmiyordum. Hatta var olacağını da sanmıyordum. Gerçi bana bir de Mehmet diye göbek adı koymuşlardı. Nüfus kağıdımda adım Mehmet Altan olarak yazılıydı. Ama beni çağırırken kimse Mehmet'i kullanmıyordu. Tabii adım sorulunca ben de kullanmıyordum. Sadece Altan diyordum. Şunları tabii sonradan öğrendim. Dönem dil devrimi dönemiydi. Dil Arapça ve Farsça'nın etkisinden kurtarılıp Türkçeleştirilmeye çalışıyordu. Soyadları gibi adların da Türkçe kökenden gelmesi özendiriliyordu. Çocuk bekleyen ana babalar için gazetelerde Türkçe adlar listesi yayınlanıyor, bunları toplayan rehber kitaplar basılıyordu. Altan adı da o akımın ürünüydü. Anlaşılıyor ki bunu ilk seçip kullananlardan biri babamdı. Alfabe kitabının tüm okullarda tek tip ders kitabı olması daha sonraydı. 1935'te bunun için bir yarışma açılmış, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kurduğu bir komisyon 46 aday arasından o alfabeyi seçmişti. 1936'dan itibaren sanırım 1945'e kadar ilkokulda okuyan tüm çocuklar okuma yazmayı artık o kitaptan öğreniyorlardı. Bu rastlantı nasıl gerçekleşti bilmiyorum ama bunun bana faydası şu oldu. Kitabın sayfalarında sık sık kendi adımı görmenin hızıyla alfabeyi daha okul öncesinde sökmekte güçlük çekmedim. Altan adının anlamı basit. Çocukken resmini yapardım. İki dağın arasındaki tan yerinden bir güneş doğuyor. Rengi kırmızı. Altan. Başka bir iddiası yok. Bundan ibaret. Babamın 1934'teki soyadı kanunundan sonra seçtiği soyadımız Öğmen'de o dönemin yeni çıkan sözcüklerinden oluşmuş. Ama onun iddiası var. Öy, fikir yerine kullanılsın diye oluşturulan bir sözcük. Men veya man da adam veya insan yerine. Öğmen, fikir adamı veya fikir insanı anlamına gelir diye düşünülmüş. Dil devriminin sonraki aşamaları sırasında öğün de menin de tutmadığı anlaşıldı. Ama öğmen bizim soyadımız olarak kaldı. İyi ki de öyle oldu. Çünkü bildiğim kadarıyla bu soyadını iki aileden başka taşıyan yok. Öteki Edip, Fakihe, Emil Öğmen ailesi. Bu sayededir ki ayrı ayrı soyların aynı soyadını taşımasından doğan ad benzerliği karışıklıklarına uğramadık. Kitaba doğru. Alfabeyi söktükten sonra kitap okuma denemelerim başladı. Çocuklar için yazılmış resimli kitaplar vardı. Masal kitapları, şiir kitapları. Teyzem onları alır önüme koyardı. Başlangıçta yardım ederdi ama daha sonra beni kendi başıma okumaya zorlardı. Robinson'u, Gulliver'i, Define Adası'nı hatırlıyorum. Andersen masallarını, Grimm kardeşlerin masallarını hatırlıyorum. Grimm masallarından da özellikle Pamuk Prenses ve Yedi Cüceyi. La Fontaine masallarını da şiir halinde Türkçe çevirileriyle okuyup öğrenmiştim. Sonradan en fazla hatırladığım iki inatçı keçi hikayesidir. Malum iki keçi bir ırmak üzerindeki dar bir köprünün üstünde karşı karşıya gelmiş. Birinin biraz geri gidip ötekine yol vermesi gerekiyormuş ki yollarına devam edebilsinler. Ama buna ikisi de razı olmamış. Birbirlerini boynuzlarıyla geri itip kendilerine yol açmaya çalışmışlar. İkisi de köprüden düşüp ırmakta kaybolmuşlar. Belki herkesin bildiği hikayeyi hatırlattım ama ne kadar hatırlanırsa o kadar faydalıdır. Çünkü iki keçinin inadının sonucunu tekrar tekrar yaşamaktan bıkmayanlara hala çok sık rastlanmaktadır. Özellikle politikada, hatta bu inat işini inadına inat diye politik slogan haline getirip hep birlikte haykıran gruplara bile rastlanmaktadır. Babamla annemin ben yaşta çocukları olan arkadaşları ailece bize gelince veya biz onlara gidince bu masallar işime yarardı. Bazen birkaç aile bir araya gelir, çocuk sayısı 6'ya 7'ye çıkardı. Biz çocuklar kendi aramızda birbirimize bildiğimiz masalları anlatırdık. Ben de okuyup öğrendiklerimi anlatırdım. Sonra onları tiyatro gibi oynardık. İki keçiyi oynamak kolaydı. İki kişi oynayacaktı. İkisinin de rolü eşitti. Pamuk Prenses ve Yedi Cüce'de durum öyle değildi. Erkek çocuklardan kimse prens rolü dururken cüceleri oynamak istemezdi. Kızların da hepsi Pamuk Prenses olmak isterdi. Kötü kraliçe rolüne kız bulmak kolay olmazdı. Okumam ilerledikçe teyzemin getirdiği kitaplar arttı. Bunlardan bir kısmı büyük romanlardan özetlenip küçük birer kitap haline getirilmişti. Çocuklara göre yazılmışlardı ama bazısıyla teyzem benden daha fazla ilgileniyordu. Paul ve Virginie'yi hatırlıyorum. Klasik bir eser olduğunu, yazarının Bernardin de Saint-Pierre olduğunu çok sonraları öğrendim. Ben yavaş yavaş okurken teyzem bazen elimden alıyor, yüksek sesle o okuyordu. Konusunu hayal meyal hatırlıyorum. Bir adada arkadaş olan bir kız, öteki erkek, iki çocuk arasında zamanla romantik bir aşk oluşuyor. Kız, Virginie, bir süre bir akrabasında kalmak üzere adadan uzaklaşıyor. Sonra geri dönmek üzere gemiyle yola çıkıyor ama gemi adaya yaklaşınca büyük bir fırtına çıkıyor. Gemi batıyor, Virginie dalgalara kapılıyor. Erkek çocuk, Paul, onu kurtarmak için denize atlıyor. İkisi de ölüyor. Böyle acıklı bir şey. Not: 2001 yılı kitap fuarında Paul ve Virginie'nin kısaltılmış baskısını buldum. Alıp tamamını okudum. Sonunu yanlış hatırlamışım. Dalgalar Virginie'yi öldürüyor. Paul hemen ölmüyor, kurtarılıyor. Fakat üzüntüden hastalanıyor, daha sonra ölüyor. Teyzemin aşkı. Teyzem Paul ve Virginie'yi benimle birlikte okurken meğer kendisi de bir aşk hikayesi içindeymiş. Bunun aile içindeki ilk tanığı galiba ben oldum. Teyzemin yatılı öğrencisi, babamın da hocası olduğu Gazi Terbiye Enstitüsü'nün büyük bir bahçesi vardı. Babam, şimdi Gazi Üniversitesi'nin olduğu yerdeki enstitüde ders verdiği günlerden bazısında beni oraya götürmeye başladı. Bahçenin bir köşesinde enstitü müdürünün lojmanı vardı. Babam beni oraya bırakırdı. Müdürün yaşıma yakın 3 çocuğu vardı. Onlarla bahçede oynardık. Adlarını da hiç unutmadım. Çünkü benim az rastlanan adım onların soyadıydı. Müdür Esat Altan'ın biri erkek, ikisi kız, 3 çocuğu. Özer Altan, Engin Altan ve Suna Altan'dı. Suna'nın ad açısından durumu benimki gibiydi. Alfabenin primadonnasıydı. Adı sayfalarda sık sık Suna al sana su gibi cümlelerle geçiyordu. Teneffüslerde teyzem de bahçeye iner, beni bulurdu. Fakat bir zaman sonra fark ettim ki beni bulmaları seyrekleşiyor. Bir gün merak edip bakındım ve gördüm. Bahçeye inmiş ama bahçenin bizim oynadığımız yerine gelmemiş. Başka bir köşesine gitmiş. Orada da bir genç adam var. Yanlarına gittim. Belki biraz bozuldu ama bana onu tanıttı. Kemal ağabeyin dedi. Kemal ağabeyim de teyzem gibi enstitünün öğrencilerindenmiş. Türkçe hocası olacakmış. Bana çok iyi davrandı. Babamın beni enstitüye daha sonraki götürüşlerinde teyzemle birlikte bahçede beni bulmaya o da geldi. Hatta bir defasında bana çikolata getirdiğini de hatırlıyorum. Soyadı Demiray'dı. Sonra teyzemle evlendi, eniştem oldu. Ama ben ona ilk alışkanlık Kemal abi demeye hep devam ettim. Kemal Demiray Balıkesirliydi. İlk tayini Balıkesir'e çıktı. Teyzem de aynı yere tayin edildi. Evlendikten hemen sonra oraya gittiler. Babam gibi o da öğretmenliğinin yanında yazıya çeviriye meraklıydı. Fransızcası vardı. Daha genç yaşta Anatole France'dan, George Sand'dan kitap çevirileri yapmıştı. Sonradan Türkçe ve dil bilgisi üzerine çok sayıda kitap yazdı. Bunların bazısı okul kitabı oldu. Mezun olduğu Gazi Eğitim Enstitüsü'nde hocalık ve müdürlük yaptı. Ayrıca dil kurumunun da aktif üyelerindendi. Kurumun Türkçe sözcüklerinin hazırlanmasında büyük emeği vardır. Teyzemin düğünü. Teyzemin düğünü ilk hatırladığım düğünlerden biri. Bir de düğünün grup fotoğrafı vardı ki teyzemlerde hep asılı dururdu. Onu göre göre bazı şeyler belleğime daha iyi yerleşti. Ev günlerce o düğünün hazırlıklarıyla yaşamıştı. Davetli listeleri hazırlanıyor, elbiseler dikiliyor, provaları yapılıyordu. Bana da bir bahriyeli elbisesi alınmıştı. O gece ilk gece kıyafetim olarak onu giydirdiler. Düğünün yeri ulustaki bir binanın ikinci katında bu gibi törenler için kiralanan bir salondu. Teyzemin gelinliğinin uzun bir kuyruğu vardı. Gelinle damat gelirken onu bir çocuklar grubuna taşıttırmışlardı. Bir ucunu da bana tutturmuşlardı. Büyüklerin dans ettiklerini de herhalde ilk defa orada görmüştüm. Önce teyzemle Kemal ağabey başlamıştı. Sonra diğerleri. Babam da bacağının aksamasına rağmen annemle uzun süre dans etmişti. Biz çocuklar da koşuşup oynamıştık. Bazen piste çıkıp biz de dans eder gibi yapmıştık. Fakat o düğünden de, o sıralarda beni götürdükleri başka düğünlerden de kimsenin dans ederken çekilmiş fotoğrafı yok. Çünkü o zaman bu gibi toplantılarda, hele vakit gece ise, hareketli fotoğraf çektirilmesi çok güçtü. Bunu ancak devletin fotoğrafçıları veya gazetelerin foto muhabirleri yapabilirdi. Ankara'daki düğün fotoğrafçılarının teknik imkanları ancak insanları projektör altında bir araya getirip kımıldamayın diyerek fotoğraflamaya müsaitti. Şimdi bu satırları yazarken o fotoğrafa bakınca şunları düşünüyorum. 1. Zamanın birçok grup fotoğrafında olduğu gibi kımıldamayın uyarısına uymayanlar olmuş. Onlar dumanlı çıkmış. 2. Gruptakiler arasındaki başı kapalılık açıklık farkı nesil farkıyla sınırlı. Başı kapalılar gelinle damadın 50 yaşını aşmış anneleri. Daha genç yaşta olanların hiçbirinde başörtüsü yok. Çoğunun elbisesi de kısa kollu. 3. Bu düğün özellikle anneannemi damadın yanında çok mutlu kılmışa benziyor. Kızlarından ilkinin evlenmesi öyle müzikli ve telli duvaklı olmamıştı. Bir düğün havasını ikincisinin evlenmesinde yaşıyor. 4. Annem de anneannemle babamın arasında kendi evlenmesinde eksik kalanı kız kardeşinin düğünü de telafi eder gibi gösterişli bir uzun elbise yaptırıp giymiş. O da çok memnun görünüyor. Bu düğünün düzenlenmesinde büyük payı var. Onun övüncünü taşır gibi. Evlenen evlenene. Annemin tek kardeşi Ankara'da evlenirken babamın kardeşlerinden ikisi daha İstanbul'da evlenmişlerdi. Onlardan fotoğraflar geliyordu. Öğretmen amcalarım Bedriye Öymen ile Münir Raşit Öymen'in eşleri de Süheda halamın başlattığı aile geleneğine uygun olarak öğretmendi. Asaf amcam daha evlenmemişti. Bir nesil sonra bu gelenek değişti. Öğretmen olanlar da öğretmenle evlenenler de azaldı. Bedri amcam ile Süheyla yengemin oğlu Yalçın Öymen bankacılığı, Münir amcam ile Nebahat yengemin oğlu Onur Öymen de hariciyeciliği seçti. Süheda halam ile İmadettin amcamın oğlu Bilsay Kuruç ekonomist oldu. Belki ona profesörlüğü dolayısıyla öğretmen diyebiliriz ama ben dahil ötekilerin meslekleri başka. Ben doğmadan ölen Nusriye halamın iki çocuğu vardı. Benim ağabey, abla dediğim Sezai ve Sabahat. Sabahat abla Ankara'da olduğu için düğününü hatırlıyorum. Damat mühendisti, Ragıp Edes. Ona da Ragıp abi derdim. Görev yeri Ankara'nın ünlü Çubuk Barajı'ndaydı. Orada lojmanı da vardı. Düğün Çubuk Barajı gazinosunda yapıldı. Her şey teyzemin düğünündeki gibi oldu ama biz çocuklar için daha eğlenceli bir ortam vardı. Çünkü salondan çıkıp bahçede oynayabiliyorduk. Bahçe çiçeklendirilmiş ve aydınlatılmıştı. Mevsim yazdı, hava güzeldi ve bulunduğumuz yer Ankara'nın en büyük suyunun kenarıydı. Çubuk Barajı. Çubuk Barajı, Cumhuriyet döneminin ilk barajıdır. Bugünkü ölçüler içinde küçücük bir yerel baraj gibi görünür ama o dönemde Cumhuriyet'in büyük eserlerinden biri sayılırdı. Türkiye'nin dış tanıtımı için basılan albümlerde mutlaka birkaç fotoğrafı olurdu. Zaten o zamanki işlevi de küçümsenemezdi. 300 bin nüfuslu başkentin tüm su ihtiyacı oradan karşılanırdı. Barajın etrafı ayrıca Ankara'nın ağaçlıklı gezinti yerlerinden biriydi. Lokanta, pastane gibi oturulacak yerleri de vardı. Piknik alanları da. Daha sonraları güzel havalarda ailece baraja gider, Sabahat ablamlara da uğrardık. İlk çocukları Selim Edes'ti. Sonra Cihat Edes doğdu. İkisi de iyi okudular. Ama annelerini genç yaşında kaybettiler. Sabahat abla annesi gibi çocuklarının büyüdüğünü göremeden öldü. Selim Ankara Koleji'nden, sonra Orta Doğu'dan mezun oldu. Çok yetenekli bir mühendistir. Birinci Boğaz Köprüsü dahil, mühendis olarak çalıştığı işlerde de, mühendis müteahhit olarak yaptığı çalışmalarda da başarılı oldu. Özal döneminde işleriyle birlikte sorunları da büyüdü. Sonradan sanığı ve hükümlüsü olduğu dava onu da yakınlarını da çok üzdü. Cihat tıp fakültesini bitirdi, İzmir'de doktorluk yapıyor. Yenişehir. Gelelim yeniden benim Ankara'daki gezintilerim veya gezdirilişlerime. Bunların alanı giderek genişliyordu. Eski Ankara'nın sadece içinde değil, etrafında da yoğun bir inşaat faaliyeti devam ediyordu. Ulus'tan istasyona giden yolun iki yanı bataklıktı. Cumhuriyet'ten sonraki yoğun çabalarla büyük ölçüde kurutulmuşlardı. Orası parklar ve spor tesisleriyle donatılmak isteniyordu. Yolun sağ yanında stadyum, daha ilerisinde atış poligonu yapılmıştı. Sol yanda bataklığın kurutulmasının henüz bitirilemediği alanda Gençlik Parkı inşaatı sürüyordu. Tüm bölgenin ağaçlandırılıp yeşillendirilmesine çalışılıyordu. Ama 1930'ların ikinci yarısında bahçe ve park yapımı açısından, ağaçlandırma ve çiçeklendirme açısından en hızlı gelişen yer Yenişehir'di. Yenişehir bizim oturduğumuz eski Ankara'ya hayli uzak veya bana uzak gelen yepyeni bir şehirdi. Ankara'nın Ankara Ankara Güzel Ankara diye başlayan marşı şöyle biterdi. Yoktan var edilmiş ilk şehir sensin, var olsun toprağın taşın Ankara. Burada yoktan var edilmiş ilk şehir sözü asıl Ankara'nın Yenişehir bölümüne uyuyordu. Eski Ankara'da da yeni yapılan birçok bina vardı ama şehrin tarih içinde oluşmuş evleri de yerinde duruyordu. Yenişehir ise Ulus'tan Çankaya'ya doğru giden Bozkır'ın ortasındaki bomboş arazide gerçekten yoktan var edilmekteydi. Yenişehir'e uzunca bir otobüs yolculuğuyla gidilirdi. Annem beni oraya gezmeye götürürdü. Biz Uluslular için Yenişehir, gezmeye gidilip görülecek yerlerin en önemlisi sayılırdı. Yenişehir'e giden otobüse Ulus Meydanı'ndaki otobüs durağından binilirdi. Ankara'daki tüm şehir otobüsleri tek tipti. O zamanki yakın dostumuz Sovyetler Birliği'nden ithal edilmişlerdi. Altları yeşil, üstleri beyaz boyalıydı. Adları Uray otobüsüydü. Uray dili Türkçeleştirme çalışmaları sırasında belediye karşılığı olarak kullanılmıştı. O anlamıyla tutmadı. Belediyeye gene belediye deniliyordu. Ama Uray sözü de otobüslere ait bir söz olarak sanki onların markasıymış gibi kullanılmaya devam etti. Uray otobüsüyle ilk yolculuklarımda otobüs bana çok büyükmüş gibi gelirdi. Biraz büyüdükten sonra fark ettim ki o kadar büyük değilmiş. Sanırım oturacak yeri 15 kadardı. Bir o kadar da ayakta yolcu alabilirdi. Otobüsün gidişi hayli yavaş ve sakin olduğu için etrafı rahatça seyredebilirdik. Yenişehir, Ankara'nın ilk devlet yapılarından biri olan Sağlık Bakanlığı'ndan, o zamanki adıyla Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti'nden sonra başlardı. Zıhiye durağından konutlar bölgesine girilirdi. Konutlardan bir bölümü iki katlı, en fazla üç katlı, bahçe içinde evlerdi. Bir bölümü de en fazla 4-5 katlı apartmanlar.